Ayrım 16, sayfa 227. 2. Robinson Crusoe. Daniel Defoe tarafından 17. yüzyılda yazılmış bir roman klasiğidir. Roman yetişkinlerin okuması için düşünülmüş ve basılmıştır. Ancak Jean-Jacques Rousseau'nun çocuk eğitimi için yazdığı Emil romanında ve diğer eserlerinde Robinson'un zorluklar karşısında sadece kendisine güvenmesi ve bir zorluklarla savaşması bilincini örnek göstermesi sebebiyle eğitim öğretimi vazgeçilmez kitapları arasında yer almıştır. Konusu bilindiği için detaylı olarak konusu üzerinde durmayacağız. Romanın ününe kavuşması sağlayan noktalardan biri ıssız bir adada yalnız başına yaşayan bir insanın ümitsizliğe düşmemesinde en önemli etkenin inancı olduğu ana düşüncesini işlemesidir. Robinson ümitsizlik içinde kullanacağı bir şey bulmak için batık gemiye gittiği zaman kutsal kitaptan kopmuş bir parçayı bulur. Bu parçanın üzerinde insan nerede olursa olsun Tanrı onunladır anlamında bir ayet bulunmaktadır. Robinson'a yalnızlık düşüncesini unutturarak adada yaşama savaşı vermesine sebep olan bu sözdür. Romandan alınması gereken en önemli mesajlardan biri de insanın en zor koşullarda bile yaşayabilecek bir yaratık olduğu düşüncesinin işlenmesidir. Robinson aklını kullanarak birçok tehlikeyi ortadan kaldırır ve yine aklını kullanarak çevrede bulduğu ile kendisinin yaşayabileceği bir dünyayı kurar. Bu insanın kendisine özgüven duymasına sebep olan önemli unsurlardan biridir. Öğretmenlerimizin dikkat etmeleri gereken noktalardan biri de romanın verdiği mesajın eğitimin insanın gereksinimlerine uygun olması gerektiğidir. Robinson'un ıssız adada karşılaştığı durum ve olaylar aldığı görgü kuralları ve eğitim anlayışı ile tamamen terstir. Öğrendiği bu bilgiler yeni hayatında hiçbir biçimde kullanamaz. Dolayısıyla eğitimin insanların yaşadıkları çevrede başarılı olacakları bir biçimde düzenlenmesi gerektiğidir ki romanın klasikleşmesinde bu son mesajın çok önemli bir yeri bulunmaktadır. İsviçreli Robinson Ailesi isimli romanda ıssız bir adada bir ailenin anlayış ya dayanışmasını, ilişkileri ve yaşama savaşını ele alarak almaktadır. Temelde Robinson Crusoe'dan yararlanarak fakat daha farklı amaçlarla anlatılan bir romandır. Vurgulanan tema ise aile içi dayanışmadır. Gulliver'in Seyahatleri. İngiliz yazar Jonathan Swift tarafından 17. yüzyılın sonlarında yazılmış bir romandır. Roman gerçekçi bir roman tekniği ve anlayışı ile kaleme alınmıştır. Yazar aslında bunu bir felsefi bir roman olarak düşünmüş ve devrinin bazı anlayışlarının genel geçer doğrular olmadıklarını göstermek istemiştir. Romanda Gulliver önce cüceler, sonra da devler ülkesine gider. Böylece kendisine ait büyüklük, küçüklük kavramlarının ne kadar geçersiz ölçüler olduğunu görür. İnsanların zaman zaman koydukları ölçüleri değişmez ilkeler olarak kabul edip bütün dünyalarını bunun üzerine oturtmalarının yanlışlığı ile alay etmiştir. Bir eğitimci olarak çocuklarımıza bu kitapla birlikte günlük hayatta kullandığımız her ölçünün her zaman her yerde kullanılan ölçüler olmadığını göstermeliyiz. Özellikle toplum hayatında bazı doğruların kimi zaman bizim yaşadığımız çevrenin doğruları olması, başka çevrelerde gördüğümüz farklı değerlerle bizim değerlerimizin uzlaştırılması gerektiğini vurgulamalıyız. Bu romanların klasik haline gelmesine neden olan noktalardan biri, genel geçer evrensel değerleri bize göstermesi ve bizi olgunlaştırmasıdır. 4. Alice Harikalar Diyarında. Ünlü İngiliz matematikçi Lewis Carroll tarafından yazılmış bir romandır. 19. yüzyılın en popüler romanları arasında yer almaktan, tıpkı Gulliver'in Seyahatleri gibi küçükleri ve büyüklere seslenen bir özelliğe sahiptir. Romanın küçükler için ilginç geçen özelliği, sihir ve büyü ile birlikte olağanüstü bir dünyaya küçük bir kızın yaptığı yolculuktur. Alice yaptığı bu yolculuk sırasında harikalar dünyasında gördüğü olay, durum ve kişileri yargılar, bunların düşüncelerindeki çelişki noktalarını bulur. Burada bilinmeyen bambaşka bir dünyayı çocuk gözüyle saf ve düz bir mantıkla sorgular. Alice'in bu sorgulaması aslında günlük yaşayışımız içinde zaman zaman birbirimize acı vermeye kadar giden çelişkiler, mantıksız değer yargıları ve görgü kurallarını eleştirir. Romanın büyükler içinde sosyal hiciv boyutu bulunduğu için düşündüğümüz dünya ile gerçek dünyanın çarpıklıkları arasındaki farkı çocuklarımıza göstererek bunların değiştirilmesi, gücünü kendilerine bulmalarına yardımcı olmak gerekmektedir. 5. Paul ve Virginia. Aslında bir inşaat mühendisi olan ve diğer çalışmaları unutulan bir Fransız yazar Saint-Pierre Bernardin tarafından kaleme alınmıştır. Roman özellikle genç kızlık çağına adım atan çocukların kendilerini oluşturdukları romantik dünyaya seslenmektedir. Atlas Okyanusu ortasındaki bir adada doğanın kucağında yürüyen iki gencin arasında kendiliğinden ortaya çıkan bir aşk ikisini ilişkisi romanın konusu olmuştur. Boyle'un sevdiği Virginia'nın yakın akrabalarıyla adadan tekrar Avrupa'ya dönmesi sonucu sevgililerin yaşadıkları aşk ıstırabı ve hasret anlatılmaktadır. Roman duygusal ve sürükleyici bir temaya sahiptir. Öğretmenlerin bu kitabı okutmadan önce yapacakları açıklamalar sosyal ilişkilerin karmaşıklığı içinde doğruların bulunması, romantik duygulardan günlük yaşayışın gerçekliklerine yöneliş konusundaki uyarmalar olmalıdır. Romanın döneminde çok beğenilmesinin ve yetişkinler tarafından da benimsenmesinin nedeni zaman zaman toplum değerlerinin insanı kendi özüne yabancılaştırdığı gerçeğini ele alarak işlemesidir. Doğaya yakın olmak insanı daha yalın, daha sade ve düz ilişkilere ve mutluluğa sevk etmektedir düşüncesini bir mesaj olarak sunmasıdır. 6. Tom Sawyer'ın maceraları. Ünlü Amerikalı yazar Mark Twain tarafından romanın en çok ilgi çeken yönü Tom Sawyer'in ele avuca sığmaz yaramazlığı ve toplumun istediği uslu çocuklardan nefret ederek kurallara başkaldırmasıdır. Genellikle çocuklar doğru ve yanlışın kararlarını kendilerine vermek isterler ve öğütleri yaşamadan, denemeden kolay anlayamazlar. Yazar burada yola çıkarak toplumun bütün değer yargılarını hiçe sayıp daha sonra onu kendiliğinden yaşayarak ve görerek uyan çocukların deneyimlerini almıştır. Yani bir noktada yazar şeytanın avukatlığını yapmakta fakat sonunda kahramanların hemen tamamı istenilen çizgiye gelmektedir. Başlangıçta kiliseyi gereksiz bulan, ayinlere bile eleştiren Tom Sawyer'in sonunda kendisi için yapılan ölüm ayini sırasında kiliseye gelmesi, bir düşünce ve anlayışın diğer bir anlayışa dönüşümü ve verilmek istenen ahlak dersinin gücünü göstermektedir. Romanın okunmadan önce veya okunduktan sonra tartışılması sırasında bütün başarılı kurgu göz önünde bulundurulmalı ve romanın verdiği mesaj öğrenciye bulundurulmalıdır. 7. Haklı Berifi'nin serüvenleri. Bu romanda Mark Twain tarafından kaleme alınmıştır. Roman Tom Sawyer'in maceralarının devamı olarak düzenlenmiştir. Ancak roman 13 yaşındaki Huckleberry Finn'in ağzından anlatılmaktadır. Tom burada yardımcı bir kahraman olarak görünmektedir. Problemli bir ailenin çocuğu olan Huck, babasının ilgisiz, sarhoş, üstelik baskıcı tutumundan nefret etmektedir. Tutum ve davranışları eğitimli insanların tutum ve davranışına benzemeyen Huck'ı, kasabanın ileri gelenlerinden Bayan Douglas eğitip medeni bir insan haline getirmek ister. Yemekte nasıl dua edeceğini, büyüklere nasıl selam vereceğini, görgü kurallarını öğretecektir. Huck bunlardan nefret ettiği için babasının hapsettiği kulübeden kaçarak kendisi gibi kaçak bir zenci köle ile arkadaş olur. Roman birbiri peşi sıra gelen olaylar, kimlik değiştirmeler, kaçmalarla sürükleyici ve gerçekçi bir macera haline dönüşür. Yazar burada Amerika'daki ırk ayrımcılığından o dönem Amerikan toplumunun değer yargıları ve tartışmalarına kadar birçok noktaya temas eder. Ancak asıl söylemek istediği şey, insanların gezerek ve görerek edindikleri bilgilerin ve deneyimlerin evde veya okulda öğrenilenlerden daha etkili olduğudur. Medenileşme kavramının günübirlik görgü kurallarını öğrenmek veya ona göre davranmak değil, deneyimlerle olgunlaşarak ayakta kalabilmek olduğu mesajını vermek istemiştir. Sürükleyici maceraların heyecan, merak ve ilgilerin arasında sıkıştırılmış olan mesajları ustalıkla öğrencileri göstererek okutmak ve öğrenciler okuduktan sonra tartışmak gerekmektedir. 8. Denizler Altında 20.000 Fersan. Fransız yazar Jules Verne tarafından Fransız Bilim Akademisi üyesi bir bilim adamıdır. Romanlarının tamamı bilim kurgu adını verdiğimiz bir anlayışla düzenlenmiştir. Bu bakımdan bilim kurgu romanı anlayışının ilk yazarlar arasında yer almaktadır. Bilim kurgu romanları çocukların meraklarını araştırmasında araştırma ve buluş yapma isteklerini kamçılayan, onların ileriye doğru dikkatlerini geliştiren bir tür olarak eğitimde son derece yararlıdır. Ancak bilim kurgu romanının elde edilen en son bilimsel verilere dayanan bir mantık örgüsünün olması gerekmektedir. Jules Verne'in bütün romanlarında bu kurala titizlikle uyulur ve yazar anlattığı bir aracı bütün ayrıntılarıyla o günün bilimsel verilerinin sonuçlarıyla açıklar. Nitekim romanın konusunu oluşturan denizaltıyı, yapılışı, maliyeti ve ölçüleriyle en ince ayrıntısına kadar anlatır. Böylece böyle bir aracın yapılabileceğine inanırız. Bilim kurgu romanlarının çocukların bilimsel araştırmalara özendirilmesi bakımından da çok büyük önemi bulunmaktadır. Ne var ki Jules Verne'ın 19. yüzyılda düşündüğü bütün araçların çok daha karmaşık ve gelişmişleri de artık günümüzde bütün çocukların gözleri önündedir. Jules Verne'ın bu romanı ve diğer romanlarında ele aldığı kahramanların sadece bilimsel araştırmaları değil, bu araştırmaya çıkış sebepleri, duyguları, Kaptan Nemo'nun da Nemo'da olduğu gibi toplum dışına çıkıp kendi içlerine kapanmaları veya bilimsel araştırmayı adeta ölümü göze alacak kadar tutku haline getirmeleri romanın sürükleyiciliğini artıran ana unsurlar olarak görürüz. Romanda bir insanca noktalara ve ilişkilerdeki detaylara dikkat çekerek çocukların okutulması halinde hem bu romanda deniz altında yapılan deniz canlıları üzerindeki araştırmalar hem de denizlerdeki akıntı ve su hareketleriyle ilgili bilimsel bilgiler çocukların bilgi düzeylerini geliştirici yönde kullanılabilir. Çocuğun gizemli bir yönü ve Kaptan Nemo'nun hayatının gizlenmesidir. Romanın gizemli bir yönü de Kaptan Nemo'nun hayatının gizlenmesidir. Romanın sonuna kadar Kaptan Nemo'nun kim olduğu ve niçin denizlerde insanlardan uzak bir hayat yaşadığını bilemeyiz. Yazar bu romanın devamı olarak yazdığı Esrarengiz Adı isimli romanında da Kaptan Nemo'nun kendisine denizaltı yaparak denizlerin altında yaşamasının sebeplerini açıklar. Jules Verne'ün özellikle doğanın keşfine yönelik Balonla 5 Hafta, 80 Günde Devri Alem, Dünyanın Merkezine Yolculuk gibi romanları 12-15 yaş arası ilk gençlik çağı çocuklarına okutulabilir. Özellikle tartışma yaptırılabilir veya benzer kurgu teknikleriyle öğrencilerin benzer romanlar yazmaları istenilebilir. Çocuk klasiği haline gelmiş birçok kitabın ana temaları, anlatmak istedikleri konular ve bunlardan çocukların alması gereken mesajlar bilgi ve genel kültür açısından değerlendirilir. Bizim amacımız bu değildir. Çocuk edebiyatı üzerine araştırma yapan bir yazara, bir eğitimciye, bir Türkçe ve sınıf öğretmenine elimizden geldiği kadar okutacağı romanların temel nitelikleri konusunda öğrencilere yardımcı olması veya yazarlarımızın mesajlarının verilişi konusunda bilgilendirmesi çalışmasıdır. B. Türk Edebiyatı'nda Çocuk Romanları. Türk Edebiyatı'nda roman diğer türlere nazaran oldukça genç bir dönemde yazılmıştır. Daha önceki dönemlerde genellikle Nasrettin Hoca fıkraları, Mevlana'nın Mesnevisinde yer alan hayvan hikayeleriyle çocukların roman ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. Bu anlatımların masalsı unsurları ilk çocukluk dönemlerinde bir ihtiyaca cevap vermekle birlikte daha sonraki dönemler için yararlı olduğu söylenemez. Tanzimat'ın ilanından sonra edebiyatımızda görülmeye başlanan ve daha çok büyükler için yazıldıkları halde çocukların da zevkle okudukları klasik batı eserlerinin Türkçe ilk çevirilerinin de çocuk romancılığımızın bir başlangıcı olarak kabul etmekteyiz. Kabul edemeyiz. 19. yüzyılın ortalarına başlayan ilk çevir romanlarından genellikle büyükler yararlanmış, daha sonraki bazı romanlar çocuklara mal edilmeye çalışılmıştır. Çevirilerinde kullanılan dilin kitabi olması, çocukların bu dili yeterince kavrayamamasına neden olduğu gibi bu eserler ilk aşamada çocuklar tarafından sıkıcı bulunmuştur. Bu durumun farkına varan çevirmenler çocuklar için özel olarak çevirmişlerdir. Doğrudan çocuk eğitimiyle ilgili bir kitap olan ve Fransız Kraliyet ailesine eğitimde kullanılan Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yapılan çevirisinin dili son derece ağır ve roman dilinden uzaktır. Ahmet Lütfi'nin 1864'te Arapçadan çevirdiği ünlü Robinson Crusoe romanının giriş bölümlerinin ağır diline rağmen ilerleyen bölümlerde dönemine göre çocukların da anlayabileceği bir dil özelliğine sahiptir. Aynı kitabın daha sonra Şemsettin Sami Bey tarafından 1882 yılında bir kere daha çevrildiği görülmektedir. 1872'de Mahmut Nedim Efendi'nin Fransızcadan çevirdiği Gulliver Seyahatnamesi, dilinin Arapça ve Farsça terkiplerle dolu oluşu sebebiyle çocuklardan çok yetişkinlere sesleniyordu. Bu yüzden klasik eserlerin ilk çevirileri çocuklar için pek bir şey ifade etmemiştir. Bunların yanında Saint-Pierre Bernardin, Paul ve Virginie ile Jules Verne'ün 80 Günde Devri Alem adlı eserlerinde çocukları ilgilendirebilecek bir çeviri özelliği bulunduğunu söyleyebiliriz. Paul ve Virginie 1870 yılında Mümeyyiz Çocuk gazetesinde yayımlanmaya başlanmış ise de tamamlanamamıştır. Kitapları Türkçe en çok çevrilmiş yazarlar arasında yer alan Jules Verne'ün yapılan ilk çevirim Kaptan Parnas'ın Sergüzeşti'dir. 1871'de Ohannes Gokasyan tarafından çevrilip Bursa'da bastırılmış. İkinci çeviriler ise Mehmet Emin tarafından bir saray mabeyincisi eliyle yaptırılmıştır. Merkezi Arıza Seyahat 1886 ve Balonla 5 Hafta 1889. Bu iki roman padişaha ve saray mensuplarına sunulmak üzere hazırlandığından kaliteli ve lüks kağıda resimli olarak bastırılmıştır. Fakat ne bunlar ne de Kaptan Patras'ın Sergüzeşti çocukların okuyabilecekleri eserler olabilmişlerdir. 1880'de Ahmet İhsan Bey tarafından çevirisi yapılan, çocuklara da tavsiye edilen 80 Günde Devri Alem ve Gizli Adam adlı iki roman Jules Verne'yi çocuklarımıza, gençlerimize tanıtmıştır. Edebiyatımızda çocuklar için yazılan ilk telif romanlar arasında Ebubekir Hazım'ın Küçük Paşa, Mahmut Yesari'nin Baharı Yanık Ömer, Reşat Nuri'nin Kızılcık Dallarını sayabiliriz. Bu eserlerden Baharı Yanık Ömer'in tamamen çocuklar için kaleme alınmakla birlikte diğer romanların sadece konusu çocuk olmaktan öteye geçememektedir. Günümüzde yazılan birçok romanın ise çocuğun monografisini şeklinde tasarlanmış olduğu görülür. Aslında bütün bunlar çocuğun hayatını kuşatan olayların azınlığının yanında yazarın çocukların gözüyle olaylara bakamamasından da kaynaklanmaktadır. Kimi yazarlar gözleyebildiği ve yaşayabildiği oranda çocuğu anlatmaya kalktığı için çocuk romanları bu bakımdan yetersiz kalmaktadır. Ancak Cumhuriyet döneminde yavaş yavaş çocuklar için roman yazma geleneği oluşmaya başlamıştır. Büyükler için yazılan bazı romanların yaygın bir biçimde ilk gençlik çağındaki çocuklar tarafından okunduğunu biliyoruz. Bunlar arasında özellikle tarihi romanların hemen tamamını sayabiliriz. Çocukların ruh dünyalarını olumsuz etkilemeyecek unsurlar bulunan tarihi romanların tamamını temel eğitim ikinci basamak öğrencilerine tavsiye etmemiz mümkündür. Ne var ki bu romanlardan bir kısmı aşırı cinsel öğeler içerdiği gibi bir kısmında mantık hataları, şiddet ve yersiz duygusal mesajlar içermektedir. Romanlarımızda çocuk ve çocuğa yönelik anlatıma tekrar dönersek, romancılarımız arasında çocuk ve çocuk eğitimi unsurlarına yer veren romancılarımızdan biri de Reşat Nuri Güntekin'dir. Onun romanlarının hemen tamamında eğitim ve kahramanlarının küçüklükten itibaren aldıkları eğitim davranışlarına olumlu veya olumsuz olarak yansıtılmaktadır. Reşat Nuri Güntekin'in bir eğitimci olması sebebiyle eğitim ve öğretim konularına duyduğu ilgi ve romanlarında başarılı bir biçimde yer verişini olağan karşılamak gerekir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Cemal Paşa'nın daveti üzerine Şam'a giden ve burada Kenan Çobanları adıyla çocuk piyesi yazarak sahnelenen Halibe Edip'in Zeyno'nun oğlu romanında yer alan Küçük Hasso sadece annesinin hayatını etkileme yönüyle yer almıştır. Yazar eserine verdiği adla okuyucuya belki bir Hasso'nun hayat hikayesini sunmuş, özellikle Şeyh M ile Zeynep'in farklı eğitim anlayışları ve yöntemlerin arasında kalmıştır. Şeyh M usta bir binici olan Hasso'yu kendi emelleri doğrultusunda eğitmek isterken Zeynep de çağdaş bir eğitimle topluma kazandırmak istemektedir. Sinekli Bakkal romanında da Rabia iki farklı anlayışla yetiştirmeye çalışılan bir çocuk olarak karşımıza çıkmaktadır. Dedesi ona tamamen geleneksel bir din eğitimi vererek hafız olarak yetiştirmek çabasındadır. İslamiyet'i de yalnızca cehennem ve ceza kavramlarıyla anlatmaktadır. Rabia daha sonra Selim Paşa'nın konağında piyano ve tasavvuf eğitimi alarak gelişir. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından Mahmut Yesari Çulluk, Bahri Yanık Ömer ve Kırlangıç gibi romanlarıyla doğrudan çocukları esas almasa da çocuklar tarafından da ilgiyle okunan romanlar kaleme alır. Aynı yıllarda Peyami Safa, Server Bediye Takma adıyla Oduncu'nun Kızı, Cesur Çocuklar adlı eserleriyle Abdullah Ziya Kozuoğlu da Kızıl Tuğ, Türk Korsanları, Seyit Ali Reis gibi romanları ile çocukların ilgisini çeken romanlar kaleme aldılar. Bu dönemin diğer yazarlarından Rakım Çalapala, roman dışında diğer edebi türlerde de kaleme aldığı eserleriyle çocuklara Türklük bilincini aşılama yolunda önemli çaba harcar. Çocuk romancılığının önemli isimlerinden en önemlilerinden biri de Kemalettin Tuğcu'dur. Her ne kadar çocuk romanlarında çocuklar tam anlamıyla özne olmasalar da döneminde çocuklar tarafından en çok okunan yazarların başına gelmektedir. Romanlarında günlük hayattan seçtiği sıradan olayları bir macera ve dram olgusunu içinde anlatarak okuyucunun ilgisini çekmeyi başaran Tuğcu 150'nin üzerinde roman kaleme almıştır. Türkiye'de çok partili hayata geçişle birlikte siyasal hayatta olduğu kadar edebiyat alanında da önemli gelişmeler yaşanır. Özellikle bu dönemde kaleme alınan romanlarda konu ve içerik açısından önemli değişmeler gözlenir. Yazarlar köy ve köylüye yönelmenin dışında şehirleşmenin getirdiği sorunları da ele alırlar. Banu kısaltmasıyla tanınan Vala Nurettin, Nihal Karamağralı ile birlikte kaleme aldıkları Koşulsuz Korkusuz Murat adlı romanıyla 1964 yılında Doğan Kardeş Çocuk Romanları yarışmasından ikincilik ödülünü kazanırlar. Arkadaşı Nazım Hikmet çocuklar için Sevdalı Bulut adlı eseriyle sosyal meseleleri ele alır. Mehmet Seyda Bir Gün Büyüyeceksin adlı romanı ile Doğan Kardeş Çocuk Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü almıştır. Onun kaleme aldığı Şeytan Çekişleri, Çikolata, Düşleme Oyunu romanları da çocuklar tarafından ilgiyle okunan eserler arasındadır. 1970'li yıllarda çocuk romancılığında bir sıçrama dönemi yaşar. Talip Apaydın'ın kaleme aldığı romanlar köy ve köylü hayatını dile getirmesi bakımından ilgi çekici olmuştur. Toprağa Basınca, Dağdaki Kaynak ve Elif Kızın Ellerim onun kaleme aldığı romanlar arasında en dikkat çekenler arasında sayılır. Çocuk romancılığına yeni bir ses ve soluk getiren yazarlarımızdan en önemlisi Gülten Dayıoğlu'dur. Özellikle çocuğu özne durumuna getirdiği romanları çocuklar tarafından günümüzde de ilgiyle okunmaktadır. Fadiş adlı romanıyla çocuk romancılığına adım atan Dayıoğlu, bugün sayısı onları aşan birçok romana imza atmıştır. Bununla birlikte adlarını sayamayacağımız kadar çocuk romanı yazan ve yazdıkları çocuklar tarafından okunan birçok yazarımız olmasına karşın günümüzde çocuk romancılığının büyük bir değişim yaşadığını söyleyemeyiz. 3. Çocuk edebiyatı içinde çizgi romanın yeri. Çizgi roman kavramına ilk defa 17. yüzyılda 18. yüzyıla rastlıyoruz. İngiliz ressam William Hogarth tarafından Hogarth'ın resmiyle yazıyı birleştirdiği çalışma çizgi romanlarının da başlangıcı sayılır. Bu başlangıçtan sonra Thomas Rawlinson çizgi romanı geliştirmiş, James Gill de bütün Avrupa'ya tanıtmıştır. Çizgi romanların matbaa ile iletişim teknolojisindeki gelişme ile birlikte kendi içinde alt türleri de oluşmuştur. Çizgi filmler bunların başında gelmektedir. Çizgi roman ve çizgi film kendi içinde gerçeğe yakın anlatım ve karikatür anlatım olarak ikiye ayrılmaktadır. Karikatür anlatım kahramanlarını daha çok stilize eden, olağanüstülüklere daha çok yer verilen bir anlatım biçimidir. Bu yüzden büyükler tarafından da ilgiyle okunmaktadır. Çizgi ve mizahın ustalıkla kullanıldığı bu tür sanat ve edebiyatta kendi klasiğini oluşturmuştur. Çizgi roman ve çizgi filmlerin en başarılı örneklerinin Amerika'da aynı zamanda tanınmış bir film şirketinde adını veren Walt Disney tarafından bütün dünyaya yaygınlaştırıldığını görüyoruz. Walt Disney bütün klasikleri, eski Yunan mitolojisinin bütün unsurlarını daha çok Amerikan rüyası felsefesine bağlı olarak pedagojik dengeleri de göz önünde bulundurarak film ve çizgi roman haline getirmiştir. Çizgi romanlar uzun bir süre masalımsı öğeler taşımış, kahramanlar her türlü tehlikeden şansları yardımıyla kurtulmuşlardır. 1920'lerden itibaren günlük gazetelerde çizgi romanlara yer verilmeye başlaması, bu alanda önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olmuştur. Hayali konular yerini daha gerçek ve özellikle aile içi ilişkilerin ele alındığı konulara bırakmıştır. Yeni tipler ve kahramanlar etrafında seri çizimler yapıldığı, bu alanın giderek bir sektör haline geldiği görülmektedir. Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de çizgi roman alanında ilk örneklere 1920'lerde rastlıyoruz. İlk ciddi çalışma ise 10 Nisan 1940'tan itibaren Çocuk Dünyası dergisinin eki olarak yayımlanan Kara Maske adlı çalışmadır. Daha sonraki yıllarda Mantreke ve Tarzan gibi tanınmış çizgi romanların da yayımlanmaya başladığını görüyoruz. Bir süre sonra çizgi romanlarının çocuk dünyasına yarattığı olumsuz etkiler göz önünde bulundurarak bu çizgi romanların yanında bazı çizgi romanların kendi kültürümüze adapte edilmeye başlandığını görüyoruz. Önceleri adapte şeklinde gelişen Türk çizgi romancılığı 1959'dan itibaren yerli konulara yönelmiş, Kara Olan, Timur Akbulut Kağan, Kızıltuğ, Alptekin, Tarkan, Tolga, Bahadır, Malkoçoğlu, Kara Murat, Arhan gibi konusunu tarihimizden alan yerli ve milli çizgi romanlarımız yazılmıştır. Özellikle 1950 ve 1960'lı yıllarda çizgi romanlar çocuklar için bir tutku haline almış ve çizgi roman bağımlılığı adını verdiğimiz davranış bozuklukları ortaya çıkmıştır. Aileler ve eğitimcilerin çizgi romanlara karşı bir tavır alma sebebiyle bir sektör haline gelen bu alanın sınırlandırılması yolunda gidildiği bile görülmüştür. Oysa çizgi roman da ustalıkla kullanıldığı zaman çocuk edebiyatı materyali olarak çocuğun hem okuma zevkini kazanmasında hem de eğitilmesinde eşsiz bir sanat alanıdır. 1959-60'lı yıllarda hızla gelişen teknolojik yenilikler her sahada olduğu gibi basın ve yayın hayatında da kendini göstermiştir. Büyük bir pazar oluşturan ve yayıncıların iştahını kabartıran çocuklara yönelik çizgi romanlar genellikle ticari amaçlar ön planda tutularak hazırlanmıştır. Televizyonların yaygın olmadığı dönemlerde çocuklar basılı kitaplar yardımıyla çizgi roman ihtiyaçlarını karşılarken televizyonun etkin olarak devreye girmesiyle birlikte çizgi romanlara karşı geçmişte gösterilen ilgi yavaş yavaş azalmaya başladı. Günümüzde çizgi roman klasikleri dışında Tintin, Red Kit, Asterix ve benzeri çizgi roman çalışmalarını hedef kitle değiştirerek yetişkinlere yönelik konuları işlediklerini görüyoruz. Çizgi romanların çocuklar tarafından bu kadar sevilmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. 1. Çizgi romanlar öncelikle çocukların macera arzularını gidermektedir. Kendi hayal dünyalarında canlandırdıkları çeşitli olayları gerçek hayatta bulamayan çocuk çizgi roman yoluyla bu arzusunu gidermiş olmaktadır. 2. Çocuklar karmaşık ve birbiri içine girmiş olayları kavrayamazlar. Onlar için olayın bir tek nedeni ve bir tek sonucu olmalıdır. Çizgi roman bir tek olay ve bir tek konuya dayandırıldıkları için çocukların ilgisini çekmektedir. 3. Bir olayın basit olmasının yanında çabuk gelişip sonuçlanması da çocuklar için oldukça önemlidir. Bu yüzden çocukların çizgi romanlarda ele alınan basit ve hızla gelişip sonuçlanan konulardan hoşlandıkları gözlenmektedir. Çizgi romanlar çok rahat okunmakla okunması olmayan çocuklar bile resimler yardımıyla hikayeyi anlayabilirler. 4. Romanda olaylar ve kahramanlar gerçek hayatta olmadığı kadar ön plana çıkarılmıştır. Bu yüzden çocukların ve ilk gençlik çağı gençlerinin ilgisini daha çok çekerler. Yazının bilgi ve mesajın kodlanması ve bu kodların çözümlenmesi sonrası anlaşılması yüzünden daha geç ve daha zor anlaşıldığını biliyoruz. Resmin beyninde daha hızlı ve doğrudan yorumlanması sebebiyle daha kolay anlaşılması çizgi romanın okunmasını kolaylaştırmaktadır. Çocuklar için hazırlanan çizgi romanlar onların ruh ve beden gelişimine paralel olmalıdır. Bu dengeye dikkat edilmediği takdirde çocuklarda bir takım davranış bozukluklarının oluşması kaçınılmaz olacaktır. Çocuk doğal gelişim çerçevesi çizgisinde bir grup içinde kendini gösterme ve o gruba kabul ettirme arzusu vardır. Bu arzuya paralel olarak çocukların mutlaka başarma duygusu bulunmaktadır. Başarıyı elde etmek için bütün riskleri göze alan çocuğun başarısızlıklarda çok yıprandığı, ruhsal çöküntü yaşadığı bilinmektedir. Onun içindeki çocuklar başarma arzusunu gidermeye çalışırlar. Başarma arzusu bütün insanların temel ihtiyaçlarından biridir. Çocuk önce somut örnekler yardımıyla kendilerine başarı modelleri oluşturur. Bu modellerin başında anne ve babalar gelmektedir. Daha sonra yakın çevre ve arkadaşları modellik yaparlar. Çizgi romanlar ise başarıyı çok somut bir şekilde verdiklerinden çocuklar tarafından ayrıca beğenilmektedirler. Çizgi romanlardaki kahramanla özdeşleşen çocuğun hayal dünyasıyla yaşanılan gerçekleri kolayca birbirine karıştırıldığı unutulmamalıdır. Bir zamanlar kendi ticari sektörünü oluşturmuş olan çizgi romanın günümüzde geçmişteki yaygınlığını kaybetmesine rağmen halen işlevlerini sürdürdüğünü unutmamamız gerekmektedir. Çizim ve tasarımların fotoğrafın çıkmasıyla nasıl vazgeçilmişse çizgi romanın da vazgeçilmeyeceği açıktır. Bu alanın çocuk edebiyatı alanında daha etkin kullanılması, özellikle klasiklerin ve zor anlaşılan sanat ağırlıklı edebi metinlerin resimlendirilmesini çocuğun anlamı ve algılamasını kolaylaştırdığı için yararlı olacağı düşünülmektedir. Oyun, çocuğun kendi kendisiyle baş başa kaldığı, kendini en özgür hissettiği bir eylemdir. Oyun içinde yoğunlaşan bir çocuk çevresiyle pek ilgilenmez. Orada kendince bir dünya kurar ve o dünyayı arzusuna göre şekillendirir. Çizgi romanlar bir yönüyle çocuğun oyunda aldığı zevki vermesi bakımından etkili olmaktadır. Oyun içerisinde ölü taklidi yapan, hasta olan, tedavisi olan, lider olan, savaş yapıp düşmanları yenen çocuk, çizgi romanlarda kendisi roman kahramanları içinde kaybolarak bu arzusunu gerçekleştirir. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren etrafında olup bitenlere karşı dikkatli ve gözlemcidir. Çocuklar ilk dönemlerde etraflarında olup bitenlere karşı oldukça dikkatlidirler. Bu duruma en güzel örnek yönetmenliğini Patrick Lee Transon'un yaptığı Baby's Dead Out, Bebek Firarda adlı filmdir. Filmde Larne ve Bennington Cortwell çifti, bebekleri Bink ve hizmetkarlarıyla şahane malikalarında yaşar, mutlu bir çifttir. Sevimli yavrularının resmini çektirmek isteyen Cortwell ailesi ve eve bir fotoğrafçı çağırır. Ancak bu işten haberdar olanlar sadece onlar değildir. Eddie, Norby ve Vico adında üç kötü adamdan oluşan çete, fotoğrafçı kılığında köşke gelerek bebeği kaçırırlar. Mutlu ama tek düzey yaşantısından fena halde canı sıkılan bebek, Bink'e ise gün doğmuştur. Bu aptal üç kafadarın elinden kaçması çok uzun sürmez Bink. Her seferinde bebek hırsızlarının elinden kurtulmayı başarırken onları da kendisini kaçırdıklarına pişman eder. Bebek Bink sonunda kötülerin elinden kurtulmuştur. Onun kurtuluşunu ise dadısının kendisine okuduğu resimli bir kitap sağlamıştır. Bebek Bink kitapta resimlerde anlatılan olayı tek tek takip etmiş ve sonunda kurtulmuştur. Bu filmin bize verdiği temel mesaj çocuğun fotoğrafik bir hafızaya sahip olduğu, hafızasına kaydettiği bir bilgiyi asla silmediği yönündedir. Bu film günümüzde sosyal psikolojik kitapları dahil birçok bilimsel çalışmada bazı tutum ve davranışlar için örnek gösterilmektedir. Burada elbette gerçek böyle bir olayın bebeğin istediği gibi çocuk hırsızların aleyhine gelişmesi mümkün değildir. Çocukların bu filmi beğenmesi ve gişe rekorları kırmasının bir sebebi de asla gerçekleşmesi mümkün olmayan tersine bir güç denemesi ve zaferini ele almasıdır. Ancak çizgi romanların bize anlattığı şey iyi bir anlama etkinliğinin gerçekleşmesi için öncelikle iyi bir gözlemci olmanın gerekliliğidir. Gözlemlerimiz ise bilinçli ister bilinçsiz olsun çağrışımlar dünyamızın gelişmesinde oldukça önemlidir. Çizgi romanlar çocuklarda okuma gelişiminin yanında gözlem yeteneği ve sebep-sonuç ilişkilerini kurma başarısına da katkı sağlar. 4. Çocuk edebiyatı içinde çizgi filmin yeri. 1. Kavram ve sınırlılıklar. Çocuk eğitiminin en önemli malzemelerinden biri olarak çizgi film çağımızın iletişim araçlarının gücü sebebiyle etkisi sebebiyle gittikçe daha çok yaygınlaşmaktadır. 1990'lı yıllara kadar yaygın iletişim aracı olan televizyon ve video göstermeye bağlı olarak çizgi film geniş kitlelere ulaştı. Daha sonra bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların da film gösterme kapasitesine ulaşmasıyla çizgi film gösterimi akıl almaz bir biçimde hayatın her aşamasından her mekana girdi. Çizgi filmle çocuk edebiyatı arasındaki ilişkiye girmeden önce üzerinde durmamız gereken temel noktalardan birisi çizgi film bir çocuk edebiyatı türü müdür sorusunun cevabını bulmaktır. Çizgi film çocuk edebiyatı türü olmadığı konusunda ciddi bir araştırma olmadığı gibi bu konu uzmanlar tarafından enine boyuna tartışılmamıştır. Çizgi film teknik yapısı itibariyle değerlendirildiği zaman basılı medya teknolojisiyle görsel medya teknolojisinin gelişimine paralel olarak edebiyat ve tiyatro alanında yer alan sanatların karışımından ortaya çıkmış yeni bir türdür. Kurgusu, senaryosu, karakter ve tip oluşturma özellikleri ve diliyle hiç kuşkusuz bir edebiyat ürünüdür. Dil ve iletişim onun temel malzemesi olarak edebiyatın ilgi alanına girmektedir. Ancak bazı teknik özellikleri itibarıyla da sinemanın çocuğu olarak kabul edilmesi gerekir. Bu sebeple sinema sanatlarının alanını içine görülmelidir. Burada üzerine durması gereken noktalardan bir başkası ise şudur. Sinema doğal resimlere dayalı bir anlatma türüdür. Çizgi film çizim ve tasarımlarla canlandırdığı için resim sanatının da doğrudan ilgi alanı içindedir. Bu yüzden değişik sanat alanlarının iletişim teknolojisindeki gelişimine bağlı olarak şekil alan yeni bir sanat alanı olarak kabul edilmesi en doğru değerlendirme olmalıdır. Çizgi film türünün tarihsel boyutuna geniş girmemiz bizim Asıl konumuz olan çocuk edebiyatı kavramının sınırlıklarından uzaklaşmamıza sebep olacaktır. Bu yüzden çizgi filmin gelişimi ve tarihiyle ilgili birçok çalışmanın olduğunu söyleyerek onların bulgularından bazı ana çizgilere burada yer vermenin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Çizgi filmin kavramsal çerçevesi belirlenmeden onunla ilgili değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. Başta matbaa teknolojisi olmak üzere iletişim teknolojisi geliştikçe tiyatroyu geliştirmiş ve değiştirmiş, daha sonra roman ve öyküyü doğurmuş ve beslemiştir. Yine teknolojinin gelişmesi ile birlikte öykü ve roman senaryoyu dolayısıyla sinema sanatını ortaya çıkarmış ve yaygınlaştırmıştır. Yine matbaa teknolojisinin gelişimi ile birlikte önce çizgi roman yaygınlaşmış, sinema ve teknolojinin gelişimi ile birlikte de çizgi roman çizgi film haline dönüşmüştür. Bir boyutuyla eğlence sektörünü oluştururken bir yandan da ciddi bir sanat dalı halinde eğitimin yardımcı materyali haline gelmiştir. Dolayısıyla eğlence ve eğitim arasında hassas dengeye bağlı olarak çocuk için yararlı ve zararı hesap edilmek, ona göre değerlendirme yapmak gerekir. Çizgi filmle çocuk edebiyatı arasındaki ilgiye gelince, yukarıda belirttiğimiz edebiyat çizgi film ortak paydalarına bağlı olarak çocuk edebiyatı ile çizgi filmin bazı amaçları sebebiyle ortaklıkları olduğunu belirtebiliriz. Çizgi film çocuk edebiyatı olarak kabul etmemize sebep olan unsurlardan biri de her ikisinin amaçlarının da aynı olmasıdır. Çizgi film tıpkı çocuk edebiyatı gibi çocuğun eğitimi amacıyla kullanılan bir yardımcı materyaller bütünüdür. Aralarında doğrudan bir amaç birlikteliği bulunmaktadır. 2. Çizgi film sadece çocuklar için değildir. Üzerinde düşünülmesi ve açıkça açıklığa kavuşturulması gereken bir başka nokta da şudur. Sanki çizgi film hayal ve tasarım boyutunun olması, bu boyutun çok geniş bir alanı içinde alma kapasitesi, gerçekliklerin kısmen sınırlandırılması sebebiyle yalnızca çocuklar için yapıldığının sanılmasıdır. Bu algı büyük bir yanılgı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çizgi film çocuklar kadar büyüklerin de ilgiyle izledikleri bir sanat türü olarak kendisini göstermektedir. Nasıl çocuk edebiyatı ve yetişkin edebiyatı kavramları varsa ve aralarında amaç yönünden algı seviyeleri açısından bazı farklılıklar bulunuyorsa, aynı biçimde yetişkin çizgi filmleri ve çocuk çizgi filmleri de vardır. Bu iki çizgi film türü hedef kitleleri, amaç ve hedefleri arasında birbirinden farklılık göstermektedir. Asterix, Tintin, Red Kit, Taş Devri ve Jetgiller gibi filmler doğrudan genel hedef kitle olan yetişkinler ve gençler için hazırlanmaktadır. Bunu anlamak için içeriğe dayandığı temel dile ve iletişim düzeylerine bakmak yeterlidir. Nitekim gençler ve yetişkinler tarafından ilgiyle izlenmektedir. Bir kısmının çizgi romandan sinemaya uyarlanmış olmasının ayrıca gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. Günümüzde sinema tamamen bilgisayar teknolojilerinin üretimi kahramanlara dayalıdır. Çizgi filmlerin büyük bir kısmı da bilgisayar tasarımı kahramanlarından oluşmaktadır. İnanılmaz çekici görsel efekt ve arka planla süslenmektedir. Bu çizgi sinema filmleri bağımsız olarak vizyona girmekte ve gişe rekorları kırmaktadır. Artık karton film olarak adlandırılmanın ötesine geçerek kendi içinde teknik yapısı ve anlatımdaki farklılıklarla çizgi film alanı alt uzmanlık alanlarını oluşturmuştur. Çizgi filmin sadece çocuklar için olmadığını gösteren bir başka çarpıcı olduğu kadar tehlikeli örnek, pazar payı elde ederek hızla yayılan porno çizgi film sektörünün oluşmasıdır. Dolayısıyla çocuğun eğitimi ve çocuk edebiyatına bakarken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, yetişkinler için olan çizgi filmlerle çocukları hedef alan çizgi filmler arasında kesin bir çizgi çekmektir. Aralarındaki temel farklılığa göre çocukların gelişimine uygun çizgi film alanlarının oluşmasını sağlamaktadır. Bu da eğitim bilimi, dil öğretimi, resim ve müzik alanının ilgili bölümlerinin uzmanları tarafından yapılacak ortak bir çalışma ile ortaya konulabilir. Sonuç olarak çocuk edebiyatına bakışımızla çizgi filmi bakışımız arasından çocuklara hitap etmeleri sebebiyle bir fark yoktur. Böylece değerlendirdiğimiz zaman çocukları hedef kitle olarak seçen çizgi filmleri daha sağlıklı olarak diğerlerinden ayırmak mümkün olabilir. Oysa çizgi film üzerinde yapılmış birçok bilimsel araştırma, yüksek lisans ve doktora tezinin dayandığı temel nokta, çizgi filmin şiddet eğilimleri üzerindeki etkisine yoğunlaşırken, yetişkinler için yapılmış çizgi filmler çocuk çocuk çizgi filmi gibi kabul etmektedirler. Bu mantıkla baktığımız zaman çizgi filmin çocuk dünyasında eğitim amaçlı olarak kullanımını sağlıklı olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Oysa çocukları hedef kitle olarak seçen nitelikli çizgi filmlere çocuk eğitiminde her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. Sayfa 241 ayrım sonu.